Ayrım 2.
Nelerle, kimlerle savaşarak bu düşünce çölüne ışık getirmeye çalıştığını mektuplarından acı çeke çeke izliyoruz. Onun davası yarım bırakıldıktan sonra getirilen demokrasi silahını nasıl kullandığımızı, temelimizde eğitim olmadığı için nasıl kendi kendimizi vurduğumuzu düşünüyoruz. Çağdaş Yayınları, Tonguç'un Mektuplarla Köy Enstitüsü yıllarını yayınlamakla Cumhuriyet ve de Türk eğitim tarihinde büyük önemi olan 10 yıllık dönemin aydınlanmasına katkıda bulunmuştur. Öğrencilere, öğretmenlere, köy enstitüsü ve milli eğitim müdürlerine, valilere, valiler ki o zaman da oynanan oyunları yasaklıyor, okul seferberliğini gevşek tutuyorlardı. Giresun, Malatya, Kayseri valilerine yazdığı mektuplar, ona neden büyük eğitimci dendiğini de kanıtlayan belgeler. O zamanın Malatya valisi, devri demokraside İsmet Paşa'yı Kayseri'ye sokmak istemeyen Kayseri valisidir. Oyun oynatmama, dernek kapatma yönünden de yıllardır değişen bir şey olmadığını düşünüyorsunuz mektupları okudukça. Üstelik Tonguç da yok bugün. Mektuplarının çoğunu gezerken, incelemesi sonucunda hemen yazıp postalamış Tonguç. Ankara'ya dönüp de masasının başına geçmeyi beklememiş. Ondaki kişiliğin, engin düşünce ve görüşün, inancın, direncin, insan ve yurt sevgisinin buram buram tuttuğunu görüyor, onun eğitim sorunlarına bakış düzeyi ve tutumu ile bugün yaratılan eğitim keşmekeşini geriye ve yozlaşmaya gidişi karşılaştırıp kan ağlıyorsunuz. Bir şerefli Koçhisar yolculuğunda ekmekçiye şunu söylüyordu Vedat Dalokay. Bu öğretmenlerin direnişine şaşıyorum. Aç kalıyorlar, yine hiçbir şey yokmuş gibi direniyorlar. TÖP'lerin kapatılışı dolayısıyla gördüğü direniş karşısında söylüyordu bunu. Köy enstitüleri kapanalı tam 30 yıl oldu. Ama Tonguç'un ektiği tohum yıldan yıla yenilenerek büyüyor. Onun davasını yarım bırakanlar, onu kıyanlar nerede adları anılıyor mu? Ama Tonguç yaşıyor. Dalokay'ın sözlerini de yanıtlayacak bir görüşünü çeliğe nasıl su verildiğini anlatması bakımından alıyorum. 1942'de bir köy enstitüsü müdürüne yazmış. Elinizdeki öğrenciyi öyle bir hale getireceksiniz ki bir gün onlara maaş verilmese, yani memleket veremeyecek duruma gelse, felaketler birbiri üstüne yığılsa, onları ateşler içinde bıraksa, yine onlar maaşların verildiği, ekmeklerin serbest satıldığı devirdeki haleti ruhiye gibi sağlam bir imanla işlerini görebilmelidir. Gerçekten böyle oldular. Her gün sınav verip yüz akıyla çıkıyorlar. Köy öğretmenlerine yazdığı mektuplardan birinde muhtar ve validen tutun devleti yönetenlerin yeni usullere alışması gerektiğini belirtiyor. Bir yerde de şöyle yakınıyor. Kendilerine devletin önemli işleri verilmiş olan kıt görüşlü ve anlayışsız insanlarımızın bu derece kültürsüz oluşlarına çok üzüldüm. İçim parçalandı. Türk toplumunu insanlık tarihinin her devrinde değerini korumuş olan iyiliğe, dürüstlüğe, mertliğe, sevgiye, haklarda eşitliğe, düşünme, yazma ve söylemede serbestliğe inanan insanların hamuru ile yoğrulmuş bir cevher yapmak ilkesini taşıyoruz. Derken, bunu köylümüzün kafasına ekerken 1946'da görevden alınmıştı. Mektupları içeren bu kitap o zaman yazdığı ayrılık mektubuyla bitmektedir. Geriye kalan 14 yıllık yaşamında da rahat bırakılmamış, kitap imzalaması falan bahane edilerek akla gelen her türlü manevi işkenceye uğratılmıştır. Onun asıl suçu yasalarda saptanmamış suçlardı. Şemsettin Sirer bunu şöyle belirtmişti. O, köy çocuklarını sıçmayı öğretmeden okumayı öğretti. Tonguç istediği kadar yazsın bir kitabında, enstitü kaynağından yeni bir hayat fışkırdı. Bozkırlar şenlendi, susuz topraklar suya kavuştu. Karanlıklar elektrik ışığıyla aydınlatıldı. Issız dağların başına, vadilerin içine kültür kurumları kuruldu diye. O bozkıra ışık getirirken Pandora'nın kötülük kutusunu açanlar bütün lanetleri ona yağdırdılar. Bu dönemde de küçük partilerin başkanları başka iş yokmuş gibi enstitülere çatıyorlar. Yeni Toplum dergisinde ikisi arka arkaya Mihri Belli ve Ahmet Kaçmaz şöyle yazıyorlar. Devrimci okuldan çıkıp gerçekleşmez. Devrim emekçi halkın örgütlü mücadelesinden doğar. Köylüyü baskılardan kurtulmuş özgür vatandaş durumuna ulaştırmadan Anadolu köyü değişmez. İkincisi de şöyle diyor köy enstitüleri özel sayısında bu konuya değinirken. Köy enstitülerinin kuruluşu Burjuvazinin palazlanma döneminde büyük iş gücü kaynağı köyler olan Türkiye'de kendine yetişmiş iş gücü temini meselesiyle yakından ilgili olsa gerektir. Bazı öğretmen ve öğrencilerden de yıllardır bu görüşte olanları gördük. Zamanla gerçeği anlayıp susanlar, bunların içinden gelecek dönem için adaylığa hazırlananlar var. Küçük partilerin havada uçan başkanlarına da bir çift sözüm var burada. Devrim okuldan çıkmazsa gökten mi iner? Emekçi halkı örgütleyecek olanlar okulda değil de langa bostanında mı yetişir? Siz demiyorsunuz ama ben diyeyim. Sınıf bilincine varmak da okuma ve okutma yolundan giderek olur. Biz körü körüne tutkun değiliz yetiştiğimiz ocağa. Ama sizler de biraz cebe girecek türden laf söyleyin. Olumlu bir işçi kuruluşunun genel merkezinden birisi de geçenlerde gerici bir kuruluş diyordu ki enstitüleri için. Hepinizin toprağa bastığı günleri görecektir bu ülke. Köy enstitülerinde öğrenenler, öğretenler ve yıllardır bu konuda yalan dolanla kulağı dolduranlarla kaybolmuş köylerden söz edenlere, havada solculuk uçuşu yapanlara, sel gidip kum kaldıktan sonra Tonguç Baba'nın 244 sayfaya sığdırılan 100 tane doyurucu mektubunu okumalarını salık verirken, Amerikalı bir eğitkenin yızıtını anımsatarak bağlamak istiyorum. İlk öğretimi yaymak için savaşmış bu halk dostu şunu hazırlayıp bırakmış mezar taşına yazılması için. İnsan halka yararlı bir iş yapmadan ölmeye utanmalıdır. Öğretmenler ve yönetmenler. İlk öğretimde 200 bin, orta öğretimde 100 bin, mesleki ve teknik öğretimde 40 bin, yüksek öğretimde 10 bin olmak üzere 350 bin öğretmen var yurdumuzda. İlk ve orta öğretimde görev yapan öğretmenler özellikle son yıllarda zulüm ve kıyım makinesinin çarkları arasına itilmişlerdir. Bugün yoksulluklar içinde görev yaparken anayasaya en çok sahip çıkan, 1961 yılında da köy köy, kent kent dolaşarak anayasayı halka anlatmış olan, halkın çocuklarını eğitmekten ve halkının mutluluğunu istemekten başka kaygısı olmayan öğretmenlerin suçu ne acaba? Anayasaya sahip çıkmak ve eğitim sorunlarının çözümü için uyarılarda bulunmak yönünden boykota gitmek, yurt çapında birkaç büyük yürüyüşe girişmek, kötü politikacıların, Eğitim Bakanlığındaki yöneticilerin eylemlerini protesto etmek, hizmetlerin değerlendirilmesinde adaletli davranılması ve öğretmenlere baskının, kıyımın durdurulması olarak özetlenebilir bu suçlar. Ne yazık ki daha sendikalaşma hakları bile olmayan öğretmenlerin bu isteklerinin hepten karşıtı yapılmış, bu girişimler ilgililerin dikkatlerini sorunlara çekeceği yerde öğretmenlerin kıyımına neden olmuştur. Dahası da hükümetin illerde kolu olan yöneticiler, son günlerde işi gücü bırakmışlar, TÜBDER şubelerini kapatmakla uğraşmaktalar. Mahkeme kararıyla açılanlar olursa onları da yeniden kapatma yoluna gidiyorlar. Özellikle yeni yapılan bölge valileri toplantılarının ardından bu kapatma işlerinin hızlandığını görüyoruz. Düşünen, gören, halkıyla ve ülkesinin çocuklarıyla bütünleşmek isteyen bir kitlenin darmadağın edilmek istenmesidir bu. 15 aydır MC iş başına geleliden beri yani 6000 öğretmen kıyılmıştır. Çok partili dönemde yıldan yıla hızlanan öğretmen kıyımının doruk noktasıdır bu. Birkaç yıl öncesine oranla %600 fazladır bu sayı. Ekonomik gücü oranında kıyımlarla ilgili 992 dava açabilmiştir TÖBDER. Bunlardan 240 öğretmen hakkında yürütmeyi durdurma kararı vermiştir Danıştay. İlçe ve il yöneticileri, iller idaresi yasası hükümlerine dayanarak öğretmenleri istedikleri anda açığa almakta, bir uçtan da öğretmenlerin başka yere atanması ya da bakanlıkça işten alınması için yazılar yazmaktalar Ankara'ya. İşten el çektirilerek 1-2 yıl 5 parasız ortada bırakılan öğretmenler var. Hak aramaya kalkan öğretmenlere hakkınızda valiliğin yazısı var denilmektedir. Gizli yazılarla ve gerekçe göstermeden bu öğretmeni buradan alın diyen yöneticilere sorarsanız gerekçe yazmaya ne gerek varmış, demek çok gerekçesi varmış ki isteniyormuş, bunu yukarısı anlarmış. Bu yüzden valilere açık mektup yayınlayan öğretmen kuruluşları olduğu gibi Malatya'nın 5 ilçesinin tüm köy muhtarları birleşerek valilerine karşı bildiri yayımlamışlardır. Çünkü vali öğretmen kuruluşunun ildeki başkanını çağırtarak makamında tokatlamıştır. Muhtarların bildirisi şöyle bitmektedir. Siz valinin tokadından ve sürgünden korkmayınız. Halkın tokadından korkunuz. Halktan ayrılmayınız. Halkın bir sonra gelen tokadı ağır olur. Antalya öğretmenlerinin yayımladıkları valiye açık mektupta şöyle denilmektedir. En doğal hakları olan muhtemetlik meselesinde bile olmaz dersiniz. Bu davranışınız kişi özgürlüğüne apaçık bir müdahale değil midir? İlle falan memura aldıracak maaşını demeye hakkınız var mı? Anadolu'da vali ve kaymakamların öğretmenin maaşını alması için kimi muhtemet seçmesi gerektiğine bile karıştıkları bir gerçektir. Ve burada bizim Çardaklı Bektaş Ağa'nın geçenlerde söylediğini anımsamamak elde değil. Vali demek hükümet neredeyse o vilayeti oraya götüren adam demektir. Çünkü Bektaş Ağa CHP döneminde kuş uçurtmayan İnönü deyip başka şey demeyen valinin sonraki dönemde aynı İnönü'yü vali olduğu ilin sınırları içine sokmadığını görmüştür. Çünkü Bektaş Ağa çevrede beğenilen bir öğretmen için Niğde valisinin bugünlerde Ankara'ya yazdığı şu mektubu ilçe gazetesinde okumuştur. Milli Eğitim Bakanlığı'na Ankara. Hüseyin Gökalp'in aşırı bir solcu olduğu, devamlı aşırı sol faaliyetlerde bulunduğu, TÖBDER'in güçlü elemanlarından olduğu, CHP ile işbirliği halinde bulunduğu milliyetçi öğretmenlere karşı büyük bir cephe aldığı ve böylece bölgede huzursuzluk yarattığı ve görevini kötüye kullandığı üzüntüyle müşahede edilmektedir. Hüseyin Gökalp'in bu galiyetlerinin önlenmesi ve ıslahı mümkün değildir. Görevinden alınarak il dışına tayininin yapılması zaruret haline gelmiştir. Durumu gereği için bilgilerinizi arz ederim. Vali Zekeriya Çelik Bilekli. Bakan ve bakanlıktakiler de değişik düşünmediği için çoktan gereği yapılmıştır bunun. 12 Mart döneminde birçok öğretmeni evindeki kitaplarla birlikte Ankara Sıkı Yönetim Kumandanlığı'na sevk eden ve evinde ilişik listedeki sol yayınlar bulunan ve demokratik rejimi ortadan kaldırmak isteyen sapık fikir sahibi bedbahtların hareketlerini tasvip ettiği anlaşılan Kamil Karadeniz mevcuden gönderilmiştir diye mektuplar yazan Nevşehir valisi Mehmet Aldan'ı da bilen Bektaş Ağa şöyle demektedir. CHP ile sözde işbirliği yapan ve milliyetçilere cephe alan Gökalp öğretmenin ıslahı mümkün değilmiş. Böyle diyor vali. Peki tarafsız bir yönetici olması gereken vali, MC iktidarı ile işbirliği halinde olduğunu mektubuyla da belgelediğine göre kendisini kim ve nasıl ıslah edecektir? Hele de şu TÖBDER şubelerini kapatıp duran benzerlerini kim ıslah edecektir? Son günlerde TÖBDER'in 29 şubesi valilerce kapatılmıştır. Bunlar Rize, Kalkandere, Pazar, Ardeşen, Kavak Mazgirt, Kocaeli, Gelibolu, Pazarcık, Kızıltepe, Mardin, Elbistan, Erzurum, Karakoçan, Taşova, Altınözü, Güney, Alaçam, Tokat, Konya, Niksar, Fatsa, Urfa, Kahramanmaraş, Pınarhisar, Ordu, Gördes, Çankırı, Bilecik. Bu kapanışlar hareketli bir ortam yaratılarak eğitim müdürlerinin öğretmenleri toplayıp tehdit etmesiyle, öğretmenlerin açığa alınmasıyla, sorgulanmasıyla iç içe yürütülmektedir. Öğretmenlere asılsız oldukları soruluş biçiminden de anlaşılacak olan sorular sorulmakta, milliyetçi olup kendileri kapatmazlarsa dernekleri uydurup bir nedenle kapatılmaktadır. Bugünlerde 23 öğretmenin daha şut çeker gibi yurdun şurasına burasına savrulduğu illerden birinde öğretmenlere yöneltilen sorulara bakın. Aşırı solcu imişsiniz. Sol propaganda yapıyormuşsunuz. Koyu bir CHP'li imişsiniz. Okulda milliyetçi öğretmenlerle tartışmalara girip onların çalışmalarını engelliyormuşsunuz. Öğretmenler toplantısında da şöyle dediği saptanmış bu il yöneticisinin. Her birimiz devlet çarkının üyesi olarak muayyen görüşlerde birleşmeliyiz. İlimizin dahilinde kökü dışarıda az öğretmen olduğunu tespit etmiş durumdayız. Bunu dinleyen öğretmenler şöyle diyorlar. Toplantıyla hiçbir ilgisi olmayan AP'li belediye başkanını yanında getirdiğine göre hangi muayyen görüşlerde birleşmemizi istediği açık. Ayrıca kökü dışarıda olan öğretmenleri hangi elektronik araçlarla saptadılar? Ülke birin basılı bildirisini toplantıda öğretmenlere dağıttırdığına göre de söyleyecek söz kalmıyor. TÖBDER Genel Merkezi'nden şubelere çekilen telgraflarda emperyalizm sözcüğü geçtiği için postanelerde telgrafları almamaya başladılar. Ama bütün bu tutum ve davranışlar öğretmenleri yıldırmayacak, daha da güçlenmelerine, kenetlenmelerine yardımcı olacaktır. Kendilerini köyde yan tutmaya zorlayan milli eğitim müdürlerine karşı öğretmenlerin davranışları bunu kanıtlar. Sizin mesleğimiz dışındaki amaçlarınıza alet olamam. İşte köy, buyurun gidin, sorunlarınızı halka anlatın. Bu hususları onlarla görüşün. Hiçbir baskı ve saldırıdan yılmayacağım. Hakkımda yapılacağını söylediğiniz atama kararını başım dik olarak beklemekteyim. Bunu söyleyen, köye gelen eğitim müdürünce tehdit edilen öğretmenlerden biri. Köyünde çalışırken açığa alınan başka birisi ise şöyle demektedir. Kooperatif kurduğum için köy bakkalından tüccarlara değin karşıtlık gördüm. Politikacıların önünde dikçe durduğum için bir yıl soruşturma geçirdim. MC uzantısı edebiyatın divancılığı ötesinde öğretmenliği olmayan Milli Eğitim Müdürü'nün valiyle işbirliği sonucu çıkarına dokunduğum kişilerin hoşnut edilmesi için açığa alındım. Ama halkımla benim sarmaşık olmuş uğraşılarımı kesemeyeceklerdir. Bektaş Ağa valileri kimin ıslah edeceğini soruyordu. Ola ki onların ıslahı da öğretmenlerin boynuna borçtur. Çünkü öğretmen herkesin öğretmenidir. Dikçe duran, yan tutma tehdidini göğüsleyen odur. Hukuk, yargı, üniversite ve sendika çevreleri gibi son günlerin olayları karşısında olumlu görüşler ileri süren çevrelerle yarış yapmalarını sözünü ettiğimiz yöneticilerden bekleyemeyiz. Ama yasalara uygun yansız davranışlarını beklemek de hakkıdır öğretmenlerin. Hiçbir şey yitireceklerini sanmıyoruz böyle davranmakla. Eğitim konularına yenilik ve çözüm getirmek, ücretlerinin artırılmasını istemek gibi masum dileklerde bulunan öğretmenlerimizin durumu ancak Haiti, Kenya, Yunanistan ve İran öğretmenleriyle kıyaslanabilecek düzeydedir. Başka birçok ülkenin öğretmenleri bu düzeyi aşmışlardır. Ama saydığımız dört ülkede de bizdekine benzer kıyım ve tedirgin etme girişimleri görülmemektedir. Bunda da sondan birinciliği kabul etmemiz gerekiyor böylece. Bu konuya değinmişken ilk öğretimin verimli olmasında büyük katkısı olan denetimin soysuzlaştırılması için gösterilen gayretin denetmenleri rehberlik merkezlerine atayıp bu alanı da sınır dışı düşlerle uğraşanlara açmanın eğitimimizin bir direğini daha kırmaktan başka anlam taşımayacağını belirtmekte yarar var. Aslında kıyılanın eğitimciler değil, eğitimimiz ve de geleceğimiz olduğu apaçık ortadadır. Adam kıyma sanatı. Bir öğretmen okulunda çalışırken kıyılan resim öğretmeni Remzi Ölçer'leyiz. Olumlu düşünceleri ilerici tutumu yüzünden kıyma uğradığını anlatıyor. Bu yuvarlak sözleri somutlaştırmak, bunun için de ayrıntılara inerek bir öğretmenin nasıl kıyıldığını saptamak istiyorum. İlginç, aydınlatıcı şeyler çıkıyor ortaya. Önce kısaca kendinizi tanıtır mısınız? Bir sırtmacın oğlu olarak 1943'te Keşan'ın Koz köyünde doğdum. Babam köye gelen memurlar gibi okutmak isterdi beni. 1957'de Kepirtepe Öğretmen Okulu'na, yani eski köy enstitüsüne girdim. Kitap okumaya orada başladım. Dersler kitap kadar ilgimi çekmiyordu. Neyse 1963'te öğretmen oldum. 6 yıl köy öğretmenliği yaptım. 2 yılı Mardin yöresinde geçti öğretmenliğimin. Böylelikle ilk kez Doğu'nun bir yerini görmüş oldum. Sonra Atatürk Eğitim Enstitüsü'ne girdim ve 1972'de bitirdim. Kıyım nasıl başladı? 1972-73 öğretim yılında Adıyaman ilinin Besne ilçesindeki erkek öğretmen okulunda göreve başladım. Kısa zamanda çevreyi, okulu, arkadaşları tanıdım. Türkiye'nin her yanında olduğu gibi burada da ilericiliğe, devrimciliğe, Atatürkçülüğe karşı bir grup oluşturulmuş. Öğrencileri bölücülüğe yönelten bir düşüncenin bazı gerici yönetici toprak ağasınca desteklenip körüklendiğini gördüm. Çalışmalarımda Atatürk'ün devrimci düşüncesinden yana bölücülüğe karşı oluşum, okumayı ve okutmayı sevişim, halktan yana davranışlarım, öğrencileri okumaya ve çevreyi tanımaya sevk edişim, devrimcilere cephe alan güçleri tedirgin etti. Çünkü kendileri köylerden gelen yoksul halk çocuklarının dinsel duygularını sömürerek onları milliyetçi yapmayı iş edinmişlerdi. Bu öğrencileri bana karşı da kışkırtmaya başladılar. Öteki devrimci arkadaşları karşı da kışkırtıyorlardı. Ama asıl hedef ben ve ruh bilim öğretmeni İhsan Yinanç'tı. Birinci yılı böylece atlattık. 1973-74 öğretim yılındaki çalışmalarımız daha bilinçle sürüp giderken Adıyaman il ve ilçe TÖBDER şubeleri beni bölge temsilcisi seçtiler. Çevreyle ilişkim arttı. Bu arada Besni'de TÖBDER şubesinde kurduğumuz kitaplıktan öğrencilerin kitap alıp okuması, benim de ders saatleri dışında orada olmam gerici güçlerin tedirginliğini artırdı. Bu güçler derneğin kitaplarını toplama, derslerde arama yaparak kitap toplama girişiminde bile bulundular. Beni de yukarıya şikayet ettiler. Müfettişler geldi ve böylece kıyım başlamış oldu. Müfettişin yönelttiği sorular nasıldı? Şöyleydi sorular. Derslerinizde konu ile ilgili olmayan afişlerin yazılmasına göz yumduğunuz iddia ediliyor. Öğrencilerinize derslerle ilgili olmayan kitaplar tavsiye ettiğiniz iddia ediliyor. Cevaplayın. Soruları cevapladık. 5 Şubat 1975 tarihinde, yani Ecevit döneminde ve de Mustafa Üstündağ'ın kendisi gibi Amerika görmüş öğretmen okulları genel müdürü Celal Şentürk imzasıyla, bakan adına imzalanmıştı, şöyle bir yazı geldi. Geçirdiğiniz soruşturma sonucu, derslerinizde konu ile ilgisi olmayan Bağımsız Türkiye Emekçi Halk gibi afişlerin yazılmasına göz yumduğunuz düzenlenen raporda belirtilmektedir. Hakkınızda inzibati yönden uygulanacak işleme esas olmak üzere TC Anayasası uyarınca 7 gün içinde yapacağınız savunmanın gönderilmesini rica ederim. Yanıtınız ne oldu buna? Şöyle yanıtladım bu soruları. Derslerimde konu dışı afiş yaptırdığım iddiası beni suçlamak için öğrencilerin yazdığı blog yazıları içinden kasıtlı olarak çıkarılmış sözler yüzünden. Hiçbiri öğrencilerce tek başına yazılmamıştır. Örneğin Bağımsız Türkiye sözü Atatürk'ün söylemiş olduğu bir paragraflık bölümden alınmıştır. O paragrafın tamamı şöyledir. Tam bağımsızlık demek, siyasi, mali, ekonomik, yargı, askerlik ve kültür gibi her alanda tam bağımsızlık, tam özgürlük demektir. Bu saydıklarımın herhangi birinin bağımsızlığından yoksunluk, ülkenin gerçek anlamıyla tüm bağımsızlığından yoksunluğu demektir. Tam bağımsızlık benim karakterimdir. Bir millet eğer bağımsızlıktan yoksun bırakılmışsa, sömürü için en iyi ortam hazırlanmış demektir. Emekçi halk deyimi de yine Atatürk'ün, biz halk hükümetiyiz. Sosyal doktrin itibariyle biz hayatını istikbalini kurtarmak için çalışan işçileriz. Zavallı bir halkız diye başlayan paragrafından alınmıştır. Bu paragrafta öğrenciler tarafından tam metin olarak yazılmıştır. Değindiğim ve de öğrencilerimin yazdığı Atatürk'ün sözlerine candan katılıyorum. Bunları söylemek ve yazmak suçsa bu suçu kabul ediyorum dedim ve gereğini bilgilerinize arz ederim diye yazıp yolladım. Sonra 74'ün 10 Aralık'ında İnsan Hakları Günü dolayısıyla bir pano hazırladık. Dünya insanlarının ezilmekten, açlıktan kurtarılma hakları ile ilgili resim ve yazılar yer alıyordu panoda. Bu yazı ve resimler UNESCO'nun çıkardığı Görüş Dergisi'nin Ekim 1973 sayısından alınmıştı.